İnsan ve onun duyguları zaman ve mekanla sınırlıdır. Zaman ve mekan dışı şeyleri olduğu gibi algılayabilmekten uzaktır. Hatta insan çoğu kez zamanın ve mekanın içerisindeki birçok şeyden bile haberdar değildir. Dahası kendi benliğinin sırlarını çözebilmiş değildir. İnsanın diğer canlılarla ortak yönleri vardır. Birçok canlı aynen insan gibi nefes alır, yer, içer, uyur, çiftleşir, gezer ve def-i hacet yapar. Bütün bu özellikler canlıların hayvanlık boyutudur. Zaten insanı insan yapan özellikler de bunlardan hiçbiri değildir. İnsan, insan olma özelliğini akletme özelliği dolayısıyla kazanmıştır. İnsana aklın bahşedilme gerekçesi hakikati bulmaktır. Hakikat, insanı hakikatin kaynağı olan Allah'a ulaştırır. Bu imandır. İman, insanın güvenlik ve özgürlük sorununu çözmesinin en kesin ve kestirme yoludur. Çünkü insan, gücü sınırlı, bağımlı ve muhtaç bir varlıktır. Kendisinden daha güçlü, kendisi gibi bağımlı ve muhtaç olmayan birinin yardımı olmadan yaşayamaz. Güçsüzlüğünü, bağımlılığını ve muhtaç oluşunu her fark edişinde bağlanacak, inanacak, sığınacak, tutunacak ve barınacak birilerini arar. Hakikatin kaynağı olan Allah'a ulaşamayan insanların, kendilerine görünür ve görünmez fizik ve metafizik bir takım putlar ve tanrılar edinmesi de bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Allah'a iman nasıl güvenlik ve özgürlük probleminin çözümü ise, ahirete iman da insandaki adalet duygusunun bir gereğidir. Ahiret, Allah'ın ödül ve cezasının bir gereğidir. Suyu getirenle testiyi kıranı mahluk bile bir tutmazken, Halık'ın bir tutması adaletle nasıl bağdaşır? İki insan düşününüz. Birisi hep onun bunun hakkını gasp etmiş. Başkalarının alın teri ve emeği üzerinde keyif çatmış. İkincisi, başkalarının hakkına tecavüz etmediği gibi bir ekmeğini ikiye bölerek tasadduk etmiş. Birincisi ezmiş, sömürmüş ve semirmiş. İkincisi yardım etmiş, gönül almış ve mazlumu kollamış. Birincisi cana, mala, ırza tecavüz etmiş. İkincisi canı, malı, ırzı aziz ve muhterem bilmiş ve korumuş. Birincisi her türlü ahlaki kurallardan ve insani faziletlerden uzak, arzularının ve tutkularının esiri olarak yaşamış. İkincisi Allah'ın kendisi için çizdiği sınırları, yine onun sevgisi ve o sevgiyi kaybetme endişesiyle çiğnememiş ve hep ahlaki, insani değerleri koruyarak kurallı yaşamış. Evet, şimdi bu iki kişinin de öldükten sonra aynı sonuçla karşılaşıp, yaptıklarının yanlarına kalacağını ya da ikisinin de toprak olacağını düşünmek hangi adalet duygusuyla bağdaşır? Bunu hangi vicdan ve hangi akıl kabul eder? Allah ve ahiret bilinci, insan idrakini aşan gerçeklik demeye gelen gayb bilincini beraberinde getirir. Gayb bilinci insan şuurunun sigortasıdır. Hayat denizinde fırtına koptuğunda, insanın sığınacağı en emin limandır. Gayb bilinci insanın günlük yaşamını her saniye etkiler ve kontrol altında tutar. İnsan güvenlik sorununu bu bilinçle çözer. Korku ve belirsizlik uçurumlarından bu bilincin kılavuzluğunda kurtulur. Gayb bilinci her an Allah'la olmaktır. Onu kendisine şah damarından daha yakın hissetmektir. Onun tarafından korunduğunu, gözetildiğini duyumsamaktır. Bu bilinç sayesinde insan kendini emniyet ve güven içinde hisseder. Gayb bilinci en yalnız anlarda dahi insana yalnızlık çektirmez. Dostluğuna önem verdiğiniz ve dostluğunuza önem veren birini hep yanı başında hissetmek, kendinizi maddenin ve eşyanın katı kurallarının moral baskısından, maddenin ve eşyanın yaratıcısına ve tüm kuralların koyucusuna sığınarak kurtarmak ve hürleşmektir. Çocuğun ahlaki gelişimini örselememek için hiçbir konuda şakacıktan dahi olsa yalan söylemeyiniz ve onları aldatmayınız. Ne kadar acı ve zor da olsa gerçeği onun anlayacağı bir dille söylemeye çalışınız. yaşı ne kadar küçük olursa olsun, sizde olmayan bir şeyi verme vaadiyle onu çağırmayınız. Sadece ahlaki gelişimini değil, size olan güvenini de zedelemiş olursunuz. Çocuk ve ibadet. İbadet, çocuğun bozulmamış doğası ve bakir ruhuyla birebir örtüşür. Her çocuk iki ayaklı bir duadır. Çocuğun ibadeti ve duası, duanın duaya durması demektir. İnsanlar ibadet ederken çocuk kadar güzelleşirler. Çocuğa Allah'la diyaloğa girmek demeye gelen ibadetin hazzını tattırmak, zorla değil, sevdirerek olmalıdır. Bu da sorumluluk bilinci taşımaya başladığı temyiz çağından, yani iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırabildiği yaştan sonra başlar. Çocukların ibadet eğitiminde şu sıralama esas alınmalıdır. 1. Bilgilendirme. 2. Sevdirme, inandırma. 3. Şuurlandırma. 4. Uygulama. Bu sıralamayı tersine çevirip de, çocuğa sevdirmeden, bilgilendirmeden ve hepsinden önemlisi şuurlandırmadan namaz kılmaya zorlarsanız, sadece akıl bali oluncaya kadar kıldırabilirsiniz. Oysa ki namaz, akıl bali olunca farz olur. Çocukları temiz çağında ibadete özendiriniz. Evde ibadetlerinizi cemaatle yerine getiriniz ki, bu çocuk ruhunda kalıcı bir iz bırakır. Çocuğa namazın pratiğinden önce şuurunu kazandırınız. Namaz şuuru nasıl kılmalı sorusundan önce niçin kılmalı sorusunun sorulması demektir. Niçin kılması gerektiğine yüreği yatarsa çocuk bulup buluşturup nasıl kılacağını öğrenecektir. Kız çocuklarının tesettürü içinde aynı süreç izlenmelidir. İbadetlerin pratiği çocuğa kazandırılırken mutlaka çocuğun özel yapısı dikkate alınmalı, ona göre bir ibadet terbiyesi stratejisi izlenmelidir. Çünkü her çocuk ayrı bir dünyadır. İbadet eğitiminde aşırı aceleci ve erkenci davranmak çocuğun tepkisine, hatta tiksinti ve nefret duymasına yol açabilir. Bunun yaşını, yöntemini, sürecini tespit etmek anne babaya düşen bir görevdir. Bu süreci doğru tespit için de anne babanın çok iyi bir gözlemci olmaları şarttır. Ve sonuç, çocuk ve sevgi. İnsan ekmekle doyar, emekle büyür, sevgiyle yaşar. Nasıl ki varlık alemi Allah'ın sevgisinin bir ifadesi ise, çocuk da insanın sevgisinin bir ürünüdür. Her çocuk cennet meyvesidir ve bu meyve muhabbet ağacında biter. Daha anne karnındayken çocuk sevgiyi hisseder ve temeli sevgi ile kurulan çocuklar, temelinde sevgi olmayan çocuklardan tavır ve davranış yönüyle farklılık arz ederler. Psikologların ortak görüşü, çocukta duygusal gelişmenin zihinsel gelişmeden önce olduğu yönündedir. Bedensel gelişme ise en sonuncu gelmektedir. Şu halde, duygunun en büyük gıdası sevgidir ve sevgi ruhu besleyen bitimsiz bir besindir. Çocuğun ruhi gelişimi, başta anne olmak üzere, ailenin ona vereceği sevgiyle orantılıdır. Tıpkı annenin yerini hiçbir dadı tutamadığı gibi, sevginin yerini de hiçbir gıda tutamaz. Annenin bebeğine gülmesi, onu okşaması, öpmesi ve hatta kokusu dahi, onun sütünden çok daha önemli ve çocuğun ruhi gelişimi için şarttır. Modern dünyanın çocukları, ana kuzusu değil, kreş kuzusu oldukları için, modern insan, sevgisiz büyümekte ve eline gücü geçirdiği anda da sevgiyi katletmektedir. Sevgiyle büyütülen çocuk, sevgi, umut ve hayat dolu bir insan olur. Sevgisiz yetiştirilen her çocuk ise nefret, kin ve intikam hisleriyle doludur. Aile çocuğa verdiği sevgiyi bir sadaka, hem de sadakaların en güzeli bilmek zorundadır. Sevgi ile terbiye, terbiyelerin en güzelidir. Ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Merhamet ve şefkat bunu gerektirir. Hazreti Peygamber'i çocukları öpüp severken gören bir bedevi, demek sen çocukları öpüyorsun, benim şu kadar çocuğum var, daha hiçbirini öpmedim deyince, Hazreti Peygamber'in cevabı şöyle olacaktır. Allah senin kalbindeki merhameti söküp aldıysa, ben ne yapabilirim ki be adam? Sevmek, kişinin sevdiğine kendisinden bir parça vermesidir. Çocuğunuza alacağınız en pahalı oyuncaklar, ona ikram ettiğiniz en değerli yiyecekler, onu götüreceğiniz en ilginç ve heyecan verici geziler. Bütün bunların hiçbiri ona ayıracağınız zamanın yerini tutamaz. Emerson şöyle der. Hediyeler armağan değildir. Verilmemiş armağanlar için birer kaçamaktır. Gerçek armağan karşınızdakine kendinizden bir parça verebilmektir. Çocuğunuz sevginizdir. O halde çocuğunuzu muhabbetle yetiştirin ki o da yeryüzünde bir muhabbet sakası gibi yürek yürek muhabbeti insanlar taşısın, insanlarla paylaşsın ve cennetin yeryüzündeki yürüyenini temsil etsin.
Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.